Herkese merhaba, ben Gizem. Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde oldukça üzücü ve sarsıcı bir gerçek suç hikayesinden bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Evet, herkese yeniden kocaman bir merhaba. Umuyorum herkes iyidir ve güzel bir tatil geçiriyordur. Ben de tatilimi tamamladım ve heyecanla yeni bölüm hazırlamaya giriştim. Umuyorum sizler de heyecanla beklemişsinizdir benim gibi. Bugünkü olayımız diğer olaylarımıza göre bir tık daha popüler ve medyada kendine yer bulmuş olaylardan birisi. Bir kısmınız olayı biliyordur diye tahmin ediyorum açıkçası. Popüler vakaları tercih etmememe rağmen bu olayı anlatmak istedim. Epey vurucu bir konu olduğu için açıkçası. Umarım olayı bilen arkadaşlar da daha önce duymadıkları detayları keşfedebilirler ve bölümden keyif alırlar. Dilerseniz hemen yeni bölümümüze başlayalım. Bugünkü ilk yolculuğumuz 1966 yılına Chicago'ya olacak. Bu seneler Amerika'nın biraz karışık ve olaylı olduğu seneler, beyaz ve siyahi gençler arasında ciddi çatışmaların olduğu, aynı zamanda işçi haklarıyla alakalı sık sık gösteriler yapılan bir dönem. Ciddi grevler var, işçilerin ciddi bir bölümü iş bırakmış durumda ve eylemdeler. Kısacası Chicago'da dahil olmak üzere ortalık karışık ve genel bir kaos hakim. 14 Temmuz sabahı stajyer hemşire Corazon, ki biz kendisinden kısaca Cora olarak söz edeceğiz, önceki gece saklanmış olduğu ranzanın altından çıkıyor ve dehşet içerisinde bulunduğu yurttan kaçıyor. Dışarı çıkarak bağırıyor ve yardım istiyor. Neler olduğundan, stajını tamamlamaya çalışan bu genç Filipinli kadının neden dehşet içerisinde olduğundan birazdan bahsedeceğim. Ancak şimdi, yaklaşık 25 yıl öncesine, 1941 yılına ufak bir yolculuk yapacak Benjamin ve Mary çiftiyle tanışacağız. Bahsi geçen çift o dönemde Illinois'de yaşamakta. O dönemde 6 tane çocukları var ve Mary 7. çocuğuna da hamile. Bu sene aile 7. çocuklarını da kucaklarına alıyorlar ve bu çocuğa Richard ismini veriyorlar. Ufak çocuğun doğumundan çok kısa bir süre sonra aile kaldığı yerden taşınıyor ve yaklaşık 2 sene sonra anne tekrar hamile kalıyor ve Carolyn isminde 8. çocukları da dünyaya geliyor. Carolyn ve Richard diğer çocuklardan çok daha sonra dünyaya geliyorlar. Yani abi ve ablalarıyla ciddi bir yaş farkı var aralarında. Aile oldukça yoksul, maddi anlamda güçlük çeken insanlar. Çocuk sayısı da fazla. Haliyle çocukları ne maddi ne de manevi olarak yetebildikleri pek söylenemez. Anne Mary oldukça dindar bir kadın. Bir o kadar da baskıcı açıkçası. Aynı zamanda dişle ilgili bir alanda çalışıyor ama diş hekimi değil. Zannediyorum ki teknisyen gibi çalışıyor kendisi. Baba Benjamin ise anne kadar dindar bir adam değil, baskıcı bir kişiliği olduğu da söylenemez ve çocuklarıyla güzel bir iletişimi var. Kendisi uzun bir süre çiftçilik yapmış ancak daha sonra işler bozulunca bir firma için paketleme işi yapmaya başlamış. Aslına bakarsanız her ne kadar çocuk sayısı fazla olsa da açlık çekmiş insanlar değiller aslında. Öyle ya da böyle aile çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamış. Ancak dediğim gibi manevi ihtiyaçları konusu tartışmaya açık. Ne yazık ki sene 1947'de Richard henüz 6 yaşındayken baba Benjamin kalp krizi geçirerek ölüyor. Bu çocuklar için oldukça zor bir durum çünkü en başta da belirttiğim gibi babalarıyla oldukça yakın bir ilişkileri var. Aynı zamanda anneleriyle bu kadar yakın bir iletişim kuramadıkları için kendilerini tamamen yalnız kalmış hissetmişlerdir diye düşünüyorum. O yaşlardaki çocuklar için oldukça zor bir durum. Tabii anne Mary için de çok zor bir durum esasında. Kendisi hem eşini hem de birlikte ev geçindirip çocuk büyüttükleri kişiyi kaybediyor. Bu şekilde 8 çocukla ilgilenebilmesi imkansız olacak ki Benjamin'in ölümünden yaklaşık 3 sene sonra bir tren yolculuğunda tanıştığı Carl isimli adamla evleniyor. Bu adamı evlendiği sırada pek de tanımıyor ancak o kadar çocukla o senelerde tek başına baş edebilmesi hiç de kolay değil. Ve bir hayat arkadaşının kendisine belirli konularda yardımcı olabileceğini düşünüyor. Ancak ne yazık ki işler pek de beklediği gibi gitmiyor. Carl'ın ciddi anlamda alkol problemi var ve iletişim kurulması çok zor bir adam. Aynı zamanda şiddete de meyilli birisi. Yani aslında Benjamin'in tam tersi bir kişiliğe sahip. 25 yıl boyunca çeşitli suçlarla kabarık bir sabıka kaydı biriktirdiğini de es geçmemek gerek tabii. Evlendikten sonra Mary henüz oldukça küçük olan iki çocuğunu, yani Richard ve kız kardeşi Caroline'i, o sıralarda evli olan kızı Sarah'ın yanına gönderiyor. Çocuklar birkaç ay burada kalıyorlar ve o sırada okumakta olan Richard da ablasının yanında ikinci sınıfı bitiriyor. Daha sonra annesi ve Carl'ın taşındığı Texas'a gidiyor ve onlarla yaşamaya başlıyorlar. Seneler bir şekilde geçiyor ancak küçük iki çocuk ciddi anlamda zorluk yaşıyorlar bu yeni hayata alışırken. Caroline bir şekilde idare ediyor gibi görünüyor ancak Richard epey içine kapanıyor. Aile Carl'ın suç geçmişinden dolayı sık sık yer değiştiriyor. 12 senede yaklaşık 10 farklı adreste kalıyorlar ve bu da Richard'ın psikolojisini iyi yönde etkilemiyor elbette. Çoğunlukla yoksul ve suç oranı yüksek mahallelerde kalıyorlar. Genç çocuk korku içerisinde yaşıyor esasında. Aynı zamanda alkol bağımlısı üvey babasının sözlü ve fiziksel tacizlerine maruz kalıyor sürekli ve ondan nefret ediyor haliyle. Tüm bu gelişmelerden sonra Richard 8. sınıfı zar zor bitiriyor. Hatta sınıf tekrarı yaparak bitiriyor. 9. sınıfa başladığındaysa ilk sömestrde tüm derslerden kalıyor ve ikinci sömestr okula gitmeyerek eğitim öğretim hayatını sonlandırıyor. Küçük Richard'a ve yaşadıklarına geri döneceğiz. Ancak şimdi tekrar 1966 senesine stajyer hemşire olan Corazon'un yanına gidiyoruz. Genç kadın bir önceki gece bu kadar dehşet verici ne yaşamış olabilir birlikte görelim. Başta da söz ettiğim gibi ranzanın altından sürünerek çıkan Cora dışarıya koşarak yardım istiyor. Bunun üzerine hem yerel halk hem de yetkililer genç kızın kalmakta olduğu yurda giriyorlar ve dehşet manzarasıyla karşılaşıyorlar. Yurt odasında kalmakta olan 9 stajyerden 8'i vahşi bir şekilde bağlanmış ve öldürülmüş. Cora ise tamamen şokta. Yetkililer ondan bilgi almaya çalışıyorlar ancak şoka giren genç kadın Filipinlilerin dilinde bir şeyler söylüyor. Hiçbir şekilde İngilizce konuşmuyor. Genç kadının sorgulanamayacağı ve durumunun sahiden kötü olduğu anlaşılınca kendisi hastaneye kaldırılıyor ve tedavi altına alınıyor. Üzerinde fiziksel bir saldırı izi yok ancak çok korkmuş ve ciddi bir şok hali yaşıyor. Bu arada elbette dedektifler de hemen araştırmalarına başlıyorlar. Civardaki insanlara gece ses duyup duymadıkları soruluyor ancak kimsenin hiçbir şey duymadığını öğreniyorlar. Bu oldukça ilginç çünkü öldürülen 8 kişi var. Bir şekilde bağırış çağırış olması gerekir. Aynı zamanda bu 8 kadını tek bir adamın öldürmemiş olduğu da aşikar. Çünkü hepsi bağlanmışlar ve kimi boğularak, kimi bıçaklanarak, kimi de her ikisine de maruz kalarak öldürülmüş. Hatta kadınlardan biri ne yazık ki tecavüze uğramış. Yani polis birden çok katil olduğuna emin. Ancak neden kimsenin hiçbir şey duymadığını anlamakta güçlük çekiyor. Ellerindeki tanık da konuşacak durumda değil. Fakat dediğim gibi o dönem ülkede ciddi bir kaos hakim. Haliyle genç kadınların bir siyahi grup tarafından intikam amacıyla öldürülmüş olabileceği çalışan polislere epey mantıklı geliyor. Bu sırada sene 1966, elbette DNA analizi gibi yüksek teknolojili çözümler henüz hayata geçirilmemiş. Ancak parmak izi var. Manuel de olsa parmak izleri arasında karşılaştırma yapılabiliyor. Polisler de suç mahallinden parmak izlerini alıyorlar ve ellerinde başka hiçbir şey olmadan oradan ayrılıyorlar açıkçası. Çünkü otomatik bir sistem yok. Haliyle parmak izlerini sisteme yükleyip eşleşme olacak mı bakabilme şansları yok. Tek yapabilecekleri ellerinde bir şüpheli olursa o kişinin parmak izini alıp evden aldıkları izle manuel olarak karşılaştırmak. Yani ellerinde bir isim veya kişi olmadan hareket etmeleri tamamen imkansız. Dedektifleri bir yana bırakarak tekrar Richard'ın yanına dönersek sene artık 1956. Richard 15 yaşında ve 12 yaşından beri alkol alıyor. Bu 3 senelik alkol macerasının sonunda artık her gün içen ve alkol olmadan yapamayan bir bağımlı halini alıyor ve o esnada sadece bir çocuk. Anne ilgi ve alakasından mahrum kalmasının da bunda payı elbette oldukça büyük. Aynı zamanda alkolik ve kötü bir üvey baba figürüyle büyüyor. Üvey babasıyla benzer şekilde o da erken yaşta suça karışıyor. 13 yaşında izinsiz bir şekilde başkasının evine girmekten tutuklanıyor ve suç hayatı böyle başlıyor. Ve daha sonra da seneler boyunca irili ufaklı suçlar işleyerek sürekli başını belaya sokuyor. 17 yaşından 20 yaşına kadar bir işletmede çalışıyor ancak hiçbir yerde pek kalıcı olamıyor. Aynı zaman aralığında 15 yaşında genç bir kızla flört etmeye başlıyor ve bu 3 haftalık flörtün sonunda genç kız hamile kalıyor. Bunun üzerine çocuğun doğmasına yakın bir zaman kala ikili evleniyorlar. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi alkolik ve suç geçmişi kabarık bu adam çocuğuyla da pek ilgilenmiyor. Zaten suç işlemeyi de bırakmış değil. Ve bir süre sonra da ilişkileri bozuluyor ve boşanıyorlar. Bu arada anne Mary de Carl'dan ayrılıyor ve tek başına yaşamaya başlıyor. Zaten artık çocuklarının başına geçmesi ve onları hizaya sokması için de oldukça geç. Richard birçok defa suç işliyor. Ancak en mühimi 1961 yılında bir kadına bıçakla saldırması oluyor. Evinin otoparkında arabasından uzaklaşan bu kadına sebepsizce bir anda saldırıyor ve kadın çığlık atarak kurtuluyor. Richard yakalanıyor ve o anda şartlı tahliyede olduğu için şartlı tahliyeyi ihlalden hapis cezasına çarptırılıyor. Fakat yine ciddi bir hapis cezası almıyor, 1,5 sene kadar yatıp geri çıkıyor. Zaten hırsızlık, gasp gibi suçlardan da sürekli olarak hapse girip çıkıyor. Yani kendisinin alışkın olduğu bir durum. Bir süre sonra kardeşi Martha'nın ve ailesinin yanına taşınmaya karar veriyor ve onlarla birkaç gün geçiriyor. Ardından abisi ona çalışmakta olduğu yerde bir iş buluyor. Ancak tam o sıralar Richard 2 sene önce boşandığı karısının kendisiyle boşandıktan çok kısa bir süre sonra bir başka adamla evlendiğini öğreniyor ve çok sinirleniyor. İşi gücü bırakıp bir otele yerleşiyor ve sürekli içerek barlarda kavga çıkararak vaktini geçiriyor. Aynı zamanda kız kardeşi Martha'nın evine de girip çıkıyor bu esnada. Richard işlediği suçlardan ve yaşam şeklinden dolayı kendini utanmış hissediyor olacak ki Martha'nın eşine yolsuzluk yapmasını isteyen güçlü insanlara karşı koyduğu için işsiz ve bu halde olduğunu anlatıyor. Tabii hiçbir şeyden haberi olmayan zavallı adam da Richard'a acıyor ve daha önce çalışıyor olduğu Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nde Richard için bir iş ayarlıyor. Richard gerekli evrakları hazırlayıp lisansını alıyor ve bir denizci olarak ilk işini alıyor. Ancak gemideyken kısa bir süre sonra apandisit rahatsızlığı geçirerek geri dönüyor. İyileştikten sonra bu işi sevdiği ve kendisine uygun olduğu için bir başka mürettebata katılıyor. Ancak gemide alkol olup mürettebatta birini yaraladığı için gemiden uzaklaştırılıyor. Epey sinirleniyor Richard bu duruma tabii. Ulusal Denizcilik Birliği'nin işe alma salonuna yeni bir iş başvurusu için gidiyor. Ancak işi daha kıdemli bir denizci kapıyor ve bunun üzerine Richard bahsi geçen salonda olay çıkararak oradan ayrılıyor. Şimdi hala hastanede olan Cora'nın yanına geri dönelim. Kendisi biraz daha toparlanmış durumda ve artık konuşabiliyor. Suçlunun eşkalinden bahsederek çok önemli bilgiler veriyor. Bahsi geçen kişinin 1,80 boylarında sarışın bir adam olduğunu söylüyor. Böylece dedektiflerin siyahi bir grup şüphesinin üzeri çizilmiş oluyor. Hatta aynı zamanda birden çok kişi olma şüphesinin de üzeri çizilmiş oluyor. Daha sonra bu kişinin gemide bir işi alamadığı için söylendiğinden ve kolundaki dövmeden bahsediyor. Dövmesinde Born to Raise Hell yazan bu adamın robot resmi çiziliyor. Bu arada dedektiflerin aklına elleri ve ayakları bağlı olan kızlara atılan düğümlerin ne kadar profesyonel olduğu geliyor ve vahşetin yaşandığı kız yurduna bitişik bir binada olan Ulusal Denizcilik Birliği'nin işe alım ofisine gidiyorlar. Aradıkları denizcinin dövmesinden bahsettikleri anda oradaki yetkili kişi bu sorunlu adamı hatırlıyor ve bahsi geçen adamın adının Richard Speck olduğunu söylüyor. Dedektifler ilk iş bir plan yapıyorlar ve ofisten Richard'ı arayıp ona uygun bir iş olduğunu söylemelerini istiyorlar. Böylece ona tuzak kurup kendilerine çekmeyi bekliyorlar. Richard'a haber gidiyor. O esnada kendisi bir barda. İş için epey heyecanlanıyor tabii. Bu arada olay mahallinden yeni çıkmış olan iki ayrı dedektif de tüm bunlardan haberi olmadan yani bu tuzaktan habersiz bir şekilde barlarda bu adamı arıyorlar. Girdikleri ve Richard'ı sordukları barlardan birisi de genç suçlunun içmekte olduğu bar. Bunun üzerine Richard aranmakta olduğunu anlıyor ve bulunduğu yerden kaçıyor. İşe alma ofisine de uğramıyor tabii ki. Tabii dedektiflerin de Richard'ı suçlayabilmesi ve net bir arama kararı çıkarabilmesi için ellerindeki parmak iziyle Richard'inkini karşılaştırmaları gerekiyor. Ancak Richard kaçtığı için onun parmak izi ellerinde yok. Ancak farklı bir şehirde denizcilik lisansı için verdiği parmak izlerine ulaşıyorlar. İzler farklı bir şehirde ve o zaman şimdiki gibi e-mail gibi bu kayıtları gönderebilecekleri bir araçları ne yazık ki yok. Tüm dosyalar kağıtlar şeklinde ve elden verilmek zorunda. Zannediyorum ki faks makineleri de yine bu döneme denk gelmiyor. Uçakla kayıtlar bu şehre getirilmeli. Ancak pilotlar grevde ve hava yolları ne yazık ki çalışmıyor. Kısacası dedektifler için her şey epey ters gidiyor. Ancak neyse ki bu parmak izlerini götürmek için bir pilot gönüllü oluyor ve parmak izleri merkeze ulaştırılıyor. Tabii otomatik parmak izi tarayıcısı da olmadığı için birkaç gün manuel olarak eşleştirme yapılıyor ve genç hemşirelerin odasından alınan parmak iziyle Richard'ın parmak izi eşleşiyor. Suçlunun Richard olduğu artık kanıtlarla sabit olduğu ve kendisine bir türlü ulaşılamadığı için bu bilgi medyaya veriliyor ve yardım isteniyor. Özellikle genç adamın dövmesine vurgu yapılıyor. Hemşirelerin katledilmesinden yaklaşık 72 saat sonra hastane vardiyasının son saatlerinde olan bir doktor katledilen hemşirelerin bedenlerinin morga indirildiği bilgisini alıyor. Aynı zaman aralığında bir intihar girişimi vakası da acilden giriş yapınca doktor bileklerini kesmiş olan adamla ilgilenmek için acile iniyor. Oldukça başarısız bir girişimde bulunmuş olan adamın yaralarını temizleyen doktor Born to Raise Hell dövmesini fark ediyor ve hemen polise haber veriyor. Bunun üzerine hastaneye gelen polisler Richard Speck'i tutuklayarak mahkeme gününe kadar beklemesi için merkeze götürüyorlar. Mahkeme günü gelip çatıyor ama bu vahşi adam yaptıklarını itiraf etmiyor. Uzun süredir haber alınamayan Cora da mahkemede değil ve herkes bu konuda oldukça endişeli açıkçası. Çünkü Cora gelmezse bu adam bir şekilde yaptıklarını inkar edebilir veya mantıklı bir zemine oturtmaya çalışabilir avukatı yardımıyla. Ancak yargılamanın 3. gününde Cora mahkemeye katılıyor. Aslında kendisi tanık koruma programındaymış ve bu nedenle kimse ne yaptığını, nerede olduğunu bilmiyormuş. Cora geldikten sonra her şeyi anlatmaya başlıyor. Akşam kendisi ve yurttaki diğer 6 arkadaşı uyumak için yataklarına çekilmişler. Diğer iki arkadaşları ise hala dışarıdaymış. Biliyorsunuz totalde 9 kişi yaşıyor burada. Cora yatağa 22.30 gibi girmiş ve 23.00'da birinin yurt kapılarını çalması üzerine uyanmış. Kalkıp kapıyı açtığında elinde bir silahla Richard'ı görmüş. Richard içeriye girmiş ve odadaki diğer kızları ve onu odaya sokmuş. Ardından çok kibar bir şekilde gideceği yere ulaşabilmesi için hiç parasının kalmadığını ve paraya ihtiyacı olduğunu söylemiş. Parayı alıp gideceğini, onlara zarar vermeyeceğini de eklemiş. Bunun üzerine kızlar çantalarındaki tüm parayı Richard'a vermişler. Richard paraları aldıkça teşekkür ediyormuş kızlara. Fazla kibar birisiymiş. Ardından paraları almasına rağmen gitmemiş. Odadaki çarşaflardan birisini keserek şeritler oluşturmuş. Kızlara kibarca "Lütfen arkanızı döner misiniz?" diyerek ellerini arkadan tek tek bağlamış. Daha sonra da onları teker teker iç odaya götürmüş. Bu arada dışarıda olan iki kız da odaya gelmişler ve onlar da aynı şekilde bağlanmışlar. Odadaki arkadaşlarının tek tek çıkışını izleyen Cora sürünerek ranzanın altına girmiş. Muhtemelen kişi sayısını karıştırmış olan Richard onun yoktuğunu fark etmemiş. İçeri götürdüğü kızları da bıçaklayarak veya boğarak aralarında yarımşar saat olacak şekilde öldürmüş. Evden çıkıp gittiğinde Cora sabaha beklemiş ve ranzanın altından çıkıp yardım istemiş. Bana kalırsa burada en vurucu olan şey 9 tane kadının kolaylıkla bu adamı alt edebilecekken hepsinin sessiz sedasızca öldürülmüş olması. Bunun sebebi bu adamın kibarca "lütfen, teşekkür ederim" gibi şeyler söylemesi. Bu nedenle zavallı kadınlar başlarına bir şey gelmeden kurtulabileceklerini sanmışlar. Nitekim savcılıkta Kore'ye "hiç bağırmadınız mı?" diye soruyor. Kore da çok nazik davrandığı için kendilerine zarar vermeyeceğini düşündüklerini, bağırırlarsa canlarını yakma ihtimalinin artacağını sandıklarını anlatıyor. Aslında bunu düşünen diğer 8 kadınmış. Cora Filipinler'de suç oranı yüksek bir mahallede büyüdüğünü ve böyle adamları tanıdığını, ona zarar vereceğini düşündüğü için yatağın altına saklandığını anlatıyor. Jüri tam 45 dakika içerisinde karar veriyor ve Richard'ı elektrikli sandalyeyle ölüme mahkum ediyor. Richard cezasını beklerken idam cezasının insan haklarına aykırı olmasından dolayı idam cezası kaldırılıyor ve kendisinin cezası da müebbet hapis cezasıyla değiştiriliyor. Birkaç defa şartlı tahliye istiyor ancak elbette reddediliyor bu isteği. Kendisiyle birkaç görüşme yapılabiliyor. Aslında genel olarak medya çalışanlarından pek hoşlanmayan birisi. Ama yine de dediğim gibi birkaç görüşme yapma şansı elde ediyor bir çalışan. Kendisi ona başlangıçta "eğer şimdiki aklım olsaydı o odaya girdiğimde sadece paraları alır ve çıkardım, bunu yapmazdım o genç kadınlara" diyor. Ama bir başka görüşmede tamamen farklı bir şekilde konuşuyor. "İşte pişman mıyım diye soruyorsanız kesinlikle pişman değilim" diyor. Fakat elbette bu yargılama süreci boyunca kendisinin psikolojik anlamda ne durumda olduğu analiz ediliyor ve bu suçu işlerken kendinde olduğu herhangi bir delilik anı yaşamadığı saptanıyor. Ancak dediğim gibi oldukça çelişkili ifadeleri var. Zaten böyle bir vahşete imza atmış birisinin çok normal bir psikolojiye sahip olduğunu da düşünmüyorum. Elbette bilinçli olarak bu suçu işlemiştir. Ancak dediğim gibi normal herhangi bir insanın bunu yapabilmesi zaten mümkün değil. Belli ki bazı sıkıntıları var zaten psikolojik olarak. Sene 1991'de de kalp krizinden hayatını kaybediyor kendisi. Şu anda mezarının nerede olduğu belli değil çünkü kız kardeşi mezarına zarar verilebileceği düşüncesiyle bu bilginin gizli kalmasını istiyor. Gerçekten epey sarsıcı ve üzücü bir olay. Sizler de neler düşündüğünüzü Instagram hesabımızdan yazabilirsiniz. Evet, bugün 8 kadının katledilişini ve katillerinin yakalanma hikayesini konuştuk. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde tekrar görüşebilmek dileğiyle herkese sevgiler.